Ayrım 9.
Bir sandığın üstüne çıkmış, herkesi azarlar, bir orkestra şefi gibi kollarını sallayıp dururken. Bütün bu karmaşa arasında yeniden gülümseyebilen, teselli eden, yatıştıran sultan. Korkmayın çocuklar, birkaç aylık bir iş. Halk bizi geri çağıracak. Halk şimdilik susuyordu. Hükümet gerekli önlemleri almıştı. Bütün büyük şehirlerde istiklal mahkemeleri kurulmuştu. Vatana ihanet yasası, halifenin ve hanedan mensuplarının kovuluşlarını tartışacak olanlara da uygulanacaktı. 3 gün boyunca Ortaköy Sarayı dostlarıyla dolmuştu. En azından gözetime aldırmayanlarla. 3 gün boyunca düşünülüp durulmuştu. Nereye gitmeli? Daha önce hanedanın hiçbir kadın mensubu ülkesinden çıkmış değildi ve yaşlılar arasında saraylarının dışına çıkmış olanlar bile nadirdi. Önce Fransa'dan, iklimi İstanbul'unki kadar yumuşak ve göğü masmavi, boğazının adı da Akdeniz olan Nis'ten söz edilmişti. Ama sonunda sultan Beyrut'u seçmişti. Çünkü yanı başımızda, çabuk dönebiliriz. Selma babasının ne düşündüğünü merak ediyordu. Sürgün kararından beri onu görmemişti. Zavallının kitapları, tüm o kağıtları ile işi başından aşkın olmalıydı. Birden onunla konuşmak istedi. Ağlayarak ellerini öpüp duran bu kadınlardan bıkmıştı. Haremin kapısında kimsecikler yoktu. Uzun koridorları koşarak geçmiş onun dairesine varmıştı. Çalışma odasında kimse yoktu. Babası salonda da değildi. Odasındaki çekmeceler açık ve boştu. Ok gibi koridoru tekrar geçerek annesinin yanına geldi. Anneciğim, babam, babam nerede? Alışık olmadığı bir tatlılıkla sultan saçlarını okşadı. Cesur olun yavrum, damatların seçme hakları vardı. Babanız gelmeyecek. Kelimeler boşlukta yankılandı. Giderek çukurlaşan, donan bir boşluk. Ta göğsünün, ta karnının içinde. Parmaklarının ucuna kadar oluştu. Gelmeyecek. Anlamıyordu. Bütün vücudu ağırlaşmıştı. Oysa başı hafif hafif uçuyordu. Anlamıyordu. Ona veda bile etmeden gitmişti. 7 Mart 1924. Sabahın saat 8'iydi ve her yer pırıl pırıldı. Onları İstanbul'dan alıp götüren trende sıranın üzerine büzülmüş olan Selma onu terk eden vatanına bakıyordu. Gözlerinin önünden yüksek çam ormanları, pırıl pırıl dereler ve buğday tarlalarındaki beyaz başörtülü kadınlar akıp geçiyordu. Yağmur çiseliyordu. Beyrut. Beni dilediği kadar tokatlasın. Gözlerimi indirmeyeceğim. Bir kere sızlanacak olsam öcünü almış olacak. Vurmasına gerek kalmayacak. Affetmiş olacak. Ona bu zevki tattırmayacağım. Bu haklı olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Avluda siyah giysili kadının ve kızıl saçlı kızın etrafında öğrenciler sessiz kümelenmişlerdi. Bir eğlence diye baktıkları şey, kızıl saçlı kendini beğenmişin ağladığını görmek. Bir drama dönüşmek üzereydi. Mer Açil fazlaya kaçıyordu. Kızın bir yerini kıracaktı. O kadar zayıftı ki. Ne diye bağırmıyordu ki bu aptal kız? Canı acımaya başlamadan bağırmak gerektiğini bilmiyor muydu? Merlerin yürekleri yufka olur, çığlıklara dayanamazlardı. Rahibe durmuştu, yorulmuştu. Selma çenesini kaldırmış, yüzüne de bir küçümseme ifadesi vermişti. Celladın karşısındaki inanç kurbanı gibiydi. Bu dersi 100 kere yazacaksınız. Hayır. Öğrenciler afallamıştı. Bu küçük Türk kızı amma da pek gözlüymüdü. Mer Açil sarardı. Şeytanın birisiniz. Baş rahibe ne diyecek göreceğiz. Etekleri ve kolları yelpeleyerek baş rahibenin odasına yöneldi. Esmer bir kız çocuğu Selma'ya usulca yaklaştı. Bu, büyük Dürzi ailelerinden, yüzyıllar boyu Lübnan dağlarına egemen olmuş Derebeyi ailelerinden birinin kızı Emel'di. Kovulacaksınız. Anneniz ne der sonra? Beni kutlar. Annem ailemize hakaret edilmesini asla kabul etmez. Şu sözüm ona tarih öğretmeni yalancının biri. Rahibeler yalancı demek. Öğrenciler kulaklarına inanamıyorlardı. Öğrencilerden bazıları diğerlerine bu inanılmaz hakareti fısıldamak için gruptan ayrılmıştı. Ne olacağını kestirmek olanaksızdı ama herhalde çok eğleneceklerdi. Koyu renkli tahtayla kaplı odada Mer Mark, Tanrı'nın kendisine ilham vermesi için haçın önünde dua ediyordu. Bu tipik bir başkaldırı olayıydı ama şu küçüğü ailesi aleyhine konuşturmaya zorlayabilirler miydi? Geçen yıl buna benzer bir sorunla karşılaşmıştı. Haçlılar ile ilgili dersten sonra sınıfta bulunan iki Müslüman kızını babaları gelip tek bir kelime söylemeden okuldan almışlardı. Mer Mark'ın Beyrut'ta yönettiğine benzer kuruluşlar, Besançon sörleri her dinden çocuğa açıktı. Amaçları yoldan çıkmış kuzuların dinlerini değiştirmek değildi ama günün birinde Tanrı kelamının rüzgarın taşıdığı tohum gibi semeresini vereceği ümidini hiç yitirmezlerdi. Kapı 3 kere vuruldu. Çekingen bir vuruştu bu. Lacivert üniformasını aydınlatan beyaz yakasının üstünde pırıl pırıl kızıl saçları, dik başı, yere çakılı bakışları ile öyle duruyordu. Derin bir reverans. Doğrulabilirsiniz küçük hanım. Mer Mark fil dişi rengi uzun parmaklarıyla masanın üzerine vuruyordu. Beni kararsızlığa ittiğiniz çocuğum. Benim yerimde olsanız ne yapardınız? Sitem dolu bakışlarını cevabındaki nezaketin kırıcılığını öngörmemişti. Yerinizde olmak şerefine sahip değilim sayın başrahibe. Bem. Efendim? Başrahibem. Evet sayın rahibe. Mer Mark itaatsizliğini yeterince Fransızca bilmeyişine bağlayarak tatlı bir sesle devam etti. Mer Archil kovulmanızı istiyor. Sınıfta disiplini ancak böyle sağlayabilecekmiş. Selma susuyordu. Annesini düşünüyordu. Zavallı anneci. Arkadaşları kendisine altes diyecekleri yerinde abdest dedikleri için okula gitmeyi reddeden Hayri'den sonra şimdi de kendisi onu üzmüş olacaktı. Sultanın üzüleceğini düşününce yelkenleri suya indirdi. Sayın rahibe, size büyük babanızın deli, büyük amcanızın kanlı bir cani, diğer büyük amcanızın ahmak, sonuncusunun da bir alçak olduğunu ezberletmeye kalkışsalardı, siz ne yapardınız? Mer Mark yeniden haça baktı. Sonra gözleri parlayarak Selma'ya döndü. Efendimiz Hazreti İsa, çağdaşları kendisini sahtekar sandıkları için çarmıha gerildi. İnsanlar çaplarına göre yargıda bulunurlar. Aslında tarih yoktur. Sadece bakış açıları vardır. Gerçeği bilebilecek tek varlık, bakış açısı olmayan varlıktır. Çünkü hiçbir yerde olmayıp her yerde olandır. Tanrı'dır. Hayatlarını gerçeği bulmaya adamış ve Haçlı seferlerine katılmış ünlü bir aileden gelen Mer Mark, onlara ihanet etmişçesine huzursuzluk duydu. Birden bu işe bir son vermek istedi. Kararını açıklarken sesi titriyordu. Tarih derslerine girmez, programı kendi başınıza izlersiniz. Bu olayı sultana bildirmeme herhalde gerek yok. Oh, teşekkür ederim başrahibem. Selma baş rahibenin elini öpüp Türk usulü başına koydu. Şaşıran rahibe, Tanrı yardımcınız olsun çocuğum, dedi. Selma hiç düşünmeden Müslüman adetlerine göre cevap verdi. Allah sizden razı olsun. Mer Mark'a İsa çarmıhta gülümsüyor gibi geldi. Osmanlı başkentiyle kıyaslandığında Beyrut 100 bin kişilik sevimli bir taşra kentidir. Gölgeli bahçeler içinde kırmızı kiremitli bembeyaz evleri olan güneşli bir kent. Batıda sultanın oturduğu Ras Beyrut semtinde evlerin balkonundan deniz görünür. Selma ilk gördüğünde maviliğinin koyuluğu karşısında afallamış, sonra yavaş yavaş hülyalar ve özlemlerle dolu değişken saydamlıklara sahip olan ve insana ağlama isteği veren İstanbul'un ve Boğaziçi'nin aksine Akdeniz güleç ve hayat fışkıran bu manzarasına alışmıştı. Yeni evlerinin sahibesi Lübnanlı hanım, kendi deyimiyle bütün mahalle halkı gibi Türkiye'ye ve Türklere bayılıyordu. İncir ağaçlarının ve kalın yapraklı bitkilerin bahçesini süslediği evini beğeniyle gezdiriyor ama akan olukları, rüzgarın içeri girdiği doğramaları görmezlikten geliyordu. En köklü Sünni aileler Ras Beyrut'ta otururlar. Fransızlar gelene kadar Osmanlılar döneminde şehrin hakimi onlardı. Tam 400 yıl boyunca. Şurada tütün rejisinin sahipleri Gandurlar ve limanın denetimini ellerinde tutan Baltacılar oturur. Öte yanda Dauklar, Beyhumlar ve Sohlar. Hepsi de muazzam zengindirler. Türkçeyi Arapça kadar iyi bilirler, hatta ataları arasında bir Çerkes ya da İstanbullu bulunduğu için Türk kanı taşımakla övünürler. Anlatmaya devam ediyordu. Bu yüksek Sünni sosyetesi burada güçlü bir azınlığı oluşturan Rum Ortodoks aileleriyle çok iyi geçinir. Her gün oyun oynamak için buluşurlar. Beyler poker oynar, hanımlar da kanasta. Öğleden sonraları civardaki tepelere çıkarlar, at gezintisi yaparlar. Özellikle ilkbaharda bu tepeler nane ve kekik kokar. Sultan nezaketle başını sallıyordu. O başını salladıkça ev sahibesi cesaret bulup anlatmaya devam ediyordu. Her biri banka sahibi olan ve en güzel davetleri düzenleyen Sursoklar, Tradlar ve Tueyniler hakkında bilgi veriyordu. Müslüman ya da Hristiyan Beyrut'un bütün ileri gelenleri onların malikanelerinde bir araya gelir. Hristiyan derken Ortodoksları kastediyorum. Nesiller boyu başkente yerleşmiş birkaç aile dışında Maruniler Beyrut'ta pek kalabalık değillerdir. Çoğu dağda yaşar, toprağa ve kiliseye bağlı köylülerdir. Pek çok Lübnanlının aksine Maruniler kendilerini Arap saymazlar. Fenikelilerden indiklerini söylerler. Hani şu Büyük İskender'in subayı Ptolemaios tarafından yok edilene kadar denizlere hakim olan kavim. İşte onlardan. Bunu kanıtlamak için de 17. yüzyılın ortalarına kadar tek kelime Arapça konuşmadıklarını, sadece Arami konuştuklarını söylerler. Aslında İstanbul'un bölgedeki nüfuzuna son veren Fransız mandası, Büyük Lübnan Devleti'ni kurmuş ve Beyrut'u Fransa'nın 1860'tan beri koruduğu Hristiyan Marunilere dayanan bir başkent yapmıştı. Bunların çoğu Lübnan'da yerleşik misyonerler tarafından eğitildikleri için mükemmel Fransızca konuşurlardı. Fransız mandası bunlara yönetim kademesinde pek çok iş sağlayarak, ticari kolaylıklar tanıyarak yavaş yavaş kente inmelerini teşvik etmişti. Maruniler kentte kendilerine en sadık uyrukları oluşturacaklardı. Bu yeni kentliler Eşrefiye yöresinde toplanmışlardı. Çünkü burası hemen hemen ıssız olduğundan Beyrut'un batısında deniz kıyısındaki harikulade malikanelerin bulunduğu yerlerden daha ucuzdu. Üstelik Eşrefiye'de çoğunun akrabalarının bir küçük evlerinin ve tarlalarının bulunduğu dağdan da fazla uzaklaşmış olmuyorlardı. İşte bunun gibi pratik ve duygusal nedenlerle Beyrut'ta ayrı birer kültür ve din adacığı olan semtler oluşmuştu. Ancak bu adacıklar kapalı değil, tam aksine birbirlerine son derece açıktılar. Nitekim yıllar geçtikçe zenginleşen aileler Ras Beyrut'un merkezindeki şık mahallelere taşınıp yerleşiyorlardı. Öte yandan sakin, ağaçlıklı Eşrefiye tepesinde kentin en kibar semti olan Sursok 100 yıl önce kurulmuştu. 19. yüzyıldan kalma Floransa Venedik stilindeki lüks manikanelerde güzel Linda Sursok, uçarı Bustoslar, çapkın Tueyni kardeşler, eskiden Osmanlı yönetiminde olduğu gibi şimdi de Fransız mandasında şahane davetler düzenliyorlardı. Deniz ile dağ arasında yayılmış olan Beyrut her şeyden önce eğlenmeyi seviyordu. Kabul etmek gerekirse Fransızlar da buraya Paris'in canlılığını, parlaklığını, havasını getirmişlerdi. Topluluklar yan yana hoşgörü içinde yaşadıkları halde yine de toplumsal bir dışlama vardı. Eski aileler manda tarafından korunan bu dağdan inmelerin birkaç yıl içinde gelenekleri, görenekleri olamayan sonradan görme zenginler oluşlarına katlanamıyorlardı. Eski Beyrutlular ile yeniler arasındaki bu mesafe her geçen gün daha da çoğalıyordu. Oysa Fransız mandası sadece Marunileri teşvik etmiyordu. Müslüman topluluğu içinde de sağlam destekler arıyordu. Yüksek Sünni tabakadan hiçbir şey beklenemeyeceğini biliyordu çünkü Lübnan devletini kurmakla onları İngilizlerin vaat ettikleri ve Suriye'yi, Lübnan'ı ve Filistin'i içerecek olan Arap Krallığından yoksun bırakmışlardı. Üstelik Fransız mandası iyice yerleşmek amacıyla zengin Sünnilerin ekonomik ayrıcalıklarını da ellerinden almıştı. Yine de her zaman iyi diplomat olan Lübnanlılar ilişkilerini koparmayıp sürtüşmesiz sürdürmüşlerdi. Ama kendi aralarında altın para yerine Fransız frangına bağımlı kağıt parayı getirdikleri için Fransa'yı ülke ekonomisini bozmakla suçluyorlardı. Bir de siyaset, adalet, ordu gibi kelimelerin kilit noktalarına Hristiyanları getirmelerine kızıyorlardı. Buna karşılık Osmanlı döneminde de önemli mevkilere getirilmeyen bir orta sınıf Sünni Müslümanlar vardı ve Fransızlar bunları desteklemekle sadakatlerini sağlamış oluyorlardı. İşte Hatice Sultan, çocukları Zeynel ve iki kalfasıyla yeni efendilerinin ve dostlarının etkisi altındaki için için kaynayan bu Beyrut'a gelmişti. Bir hayli ilgi, hatta sevgi uyandırmışlardı. Bir kere 5. Murat'ın kimseye zararı dokunmamıştı. Şu nedenle ki zavallıcık ancak 3 ay saltanat sürmüştü. Ya zavallı kızı? 30 yıl hapis hayatından 20 yıl kendisini herhalde döven bir koca ile kendisini herhalde aldatan bir diğer koca arasında geçirdiği çileden, savaştan, devrimden sonra şimdi de sürgündü. Bütün bu sosyete hanımlarının yürekleri burkulmuştu. Sultanı ilk ziyaret eden kişi olma yarışı başlamıştı. Ne var ki buğulu bakışlarla duygusal açıklamalar, imparatorluk ailesine reva görülen alçakça davranışlar konusunda ayrıntılı bilgiler ya da iç çekmeler, sultanın elini okşamalarına fırsat yaratacak yakınmalar beklerken bir hayli düş kırıklığına uğrayacaklardı. Eski yüzlü sarı ipek kaplamalı salonda yüzünde nazik bir gülümseme, hükümdarlara yaraşır vekar ile saygı sunmaya gelen uyruklarını kabul eder gibiydi sultan. Merak ve sabırsızlık yüzünden gittikçe münasebetsizleşen soruları soğukkanlılıkla yanıtlıyordu. Hayır, gerçekten de kendilerine anlatacağı ilginç bir şey yoktu. Kemal görev saydığı şeyi yaptı. Karşı devrim olana saltanatın yeniden ihyası mı? Allah'ın bileceği şey, yeni halife kim mi olacak? İşte kendisi de bunu onlara sormak istiyordu. Abdülmecid'in gidişinin ertesi günü gazeteler bu makama kendi oğulları tarafından Hicaz Kralı Hüseyin'in getirildiğini yazmışlardı. Şimdi Mısır Kralı Fuat'tan söz ediliyordu. Hiçbir ilişkim olmadığı için ben de sizlerden fazla bir şey bilmiyorum. Ziyaretçiler düş kırıklığına uğrayarak ama aynı zamanda da sultanın o üstün kibarlığına hayran kalarak geri dönüyorlardı. En yüksek mevkide olan hanımlardan birkaçı uygun görecekleri bir öğleden sonra çaya buyurdukları takdirde birkaç dosta takdim edeceklerini söylemiş, sultan da üzülmüş bir tavır takınarak "Çok naziksiniz ama artık çıkmıyorum. Ama beni görmeye gelirseniz çok sevinirim." diye davetleri tümüyle reddetmişti. Sarı ipek kaplama salon birkaç hafta süresince boş kalmamıştı. Sonra ziyaretler yavaş yavaş kesilmeye başladı. Bu kadar akıllı olduğu söylenen, kişiliği bu kadar övülen sultanın konuşacak pek bir şeyi yoktu. Beyrut'un yüksek sosyetesi sonunda bıktı. Merakını başka yerlerde gidermeye baktı. Sadece konumları daha mütevazi olan bir takım zübbeler gelmeye devam ediyor ve çevrelerini "Dostum sultanın bugün biraz nezlesi vardı." ya da "Dün sultanlığını tam yansıtan yeşil ipekten bir elbise giymişti" gibi sözlerle etkilemeye çalışıyorlardı. Sonunda sükunet gelebildi. Sultan sessiz sessiz gülüyordu. Bir sultanla bir arada görünüp şişinmeye kalkışan sersemlere iyi bir ders oldu. Beni davet etmeye yeltenmek. Gerçekten de hiçbir şeyin farkında değiller. Hiçbir padişah kızı, hele de benim yaşımdaysa, ziyarete gider mi? Şunu asla unutmayın Selma. Artık paramız yok diye davranışlarımızı değiştirecek değiliz. Sultan kızı olduğunuzu hiçbir vakit unutmayın. Selma iç çekti. Meteliksiz bir sultan ne anlama geliyordu ki? Bütün sınıfın alay konusuyum. Bana çorapları yamalı asalet mağap diyorlar. Hiç unutmuyorum anneciğim demekle yetindi. Hatice şaşırmış bakıyordu. İyi gitmeyen bir şeyler mi var okulda? Yo anneciğim, okul çok iyi. Ne olursa olsun annesini üzmemeliydi. Sultan başını dik tutuyordu ama aylar geçtikçe eskiden parlayan bakışları buğulanmıştı. Bakışlarındaki ifade de buruklaşmıştı. Halkının sessizliğini anlamıyor, kabullenemiyordu. Sabah ve akşam radyonun başında Türkiye ile ilgili haberleri yakalamaya çalışıyordu. Tekkeler ve medreselerin kapatılmasına kızmış, buna karşılık kadınların çarşaflarını çıkarmaya, erkeklerin de İslamiyet'in simgesi sayılan feslerini atmaya mecbur tutulmalarına sevinmişti. İşte şimdi halk isyan ederdi. Ama bu sefer de diğerlerinde olduğu gibi halk kabul etmişti. Günler geçtikçe Hatice'nin yüzündeki çizgiler derinleşiyordu. Ülkesini terk ederken Mustafa Kemal'in haksızlıklarından bakan halkın kendilerini geri çağıracağını ümit etmişti. Sürgün edileli bir yılı geçmişti ama halk susuyordu. Gerçi istiklal mahkemeleri vardı, gerçi muhalefet, basın sıkı denetim altındaydı ama sultan ya Türk halkı diyordu. 10 milyon insanı denetim altına almak mümkün müydü? Eşinin kendisini terk etmesinden duyduğu acı, halkın ilgisizliğinin onu yiyip bitiren acısının yanında hafif kalıyordu. Selma, yiğit bir şövalye gibi prensesini korumaya ant içmişti. Annesine duyduğu hayranlık, çok duygulu olduğu için yeni bir felaketin onu büsbütün kıracağı korkusuyla endişeli bir şefkate dönüşmüştü. Bu yüzden de okul sonrası hemen eve dönerdi. Annesinin dizleri dibinde küçük bir yastığın üzerine oturur, onu oyalamak için saatlerce binbir hikaye uydurup dururdu. Hiçbir vakit yanında bu kadar zaman kalmış değildi. Ortaköy Sarayı'nda teşrifat kuralları ve kalfaların sürekli yanlarında olmaları yüzünden annesine yakın olması olanaksızdı. Sürgün en azından onları yakınlaştırmıştı. Ama Selma aslında bunu böyle olmadığını biliyordu. Sultanı hiçbir zaman bu kadar uzak görmüş değildi. Selma matematik öğretmeninin gelmemesi yüzünden okuldan bir saat erken çıkmıştı. Kapıda içeriden gelen kahkaha sesleri duydu. Usulca yaklaştı. Gülen anneciğiydi. İstanbul'dan geleli hiç böyle gülmemişti. Ayak ucunda her zaman kendisinin oturduğu yastıkta Zeynel oturmuş, nutuk atıyordu. Sapsarı bir yüzle ilerledi. Harem ağası ayağa kalktı. Sultan gülmeyi kesti. Ne oldu Selma? Hasta mısınız? Meraklanmış görünüyor ama Zeynel yanında olduktan sonra ölsem de gam yemez. Hayri gülüyordu. Selma onu görmemişti. Kıskanıyor. Hiçbir şeyi yok anneciğim. Küçük hanımın başkasına, hatta bana bile ilgi göstermemize tahammülü yok. Bana gülümsediğiniz zaman olmuş bir ayva gibi sapsarı kesiliyor. Selma kardeşine yiyecekmiş gibi baktı. Şu şişkonun gözlem yeteneğini hiç dikkate almamıştı. Kıskanıyor muyum? Ben mi? Saçma. Hiç de kıskanmıyorum. Sadece şaştım. Aynı zamanda memnun oldum. Sizi gülerken görünce anneciğim. Sesinin doğal olmadığını hissediyordu. Bu işkenceye son vermek için kitaplarını düzeltmek bahanesiyle odasına gitti. Hatice Sultan endişelenerek onu izlemişti. Neyiniz var Selma? Selma'nın gözleri yaşardı. Ah anneciğim, sizi o kadar seviyorum ki. Sizin de beni sevmenize her şeyden çok ihtiyacım var. Her şeyden çok mu? Ama Selma, sizi her şeyden çok seviyorum. Hayri'yi de tabii. Birden sesi buz kesildi. Ama sevgi istismarına da izin vermem. Başkası da yapsa çocuklarım da. Tutkuya gelince sanırım bundan söz ediyordunuz. Bana hep yersiz bir şey gibi gelmiştir. Vatan için duyulan tutku dışında. Selma başını eğdi. Her zaman o kadar iyi olan annesi nasıl bu kadar katı olabiliyordu? Babam kızdığı vakit ne kadar acımasız olabileceğinin farkında değil, derdi. Babam, taptığım, beni terk eden babam. Şimdi de annem. Selma dudaklarını ısırdı. Üzüldüğünü her ne pahasına olursa olsun göstermemeliydi. Ah, onu daha az sevebilseydim. Belki hoşuna gitmek için bu kadar beceriksiz, bu kadar telaşlı olmazdım. Ona karşı ilgisiz davranabilseydim. O zaman eminim beni severdi. Oysa şimdi ona sanki yük oluyorum. Kaç kez kendisini boğduğumu söylemedi mi? Selma derin bir nefes aldı. Yok, bu işin altında kalmamalıydı. Anneciğim, babanızı tutkuyla sevmez miydiniz? Babamı mı? Hatice'nin yüzüne tatlı bir gülümseme yayıldı. Aniden bir genç kız havasına bürünmüştü. Evet, onu tutkuyla severdim. Olağanüstü bir insandı. Hiç azalmayacak bir aşkla sevilebilecek ender insanlardan biriydi. Selma sessiz ona baka kaldı. İşte anneciğim, ben de sizin için aynı şeyleri duyuyorum. Bir gün, Tanrı olmak cehennem azabı olsa gerek demiştiniz. İnsanlığın bütün ümidi, bütün aşkı eteklerinize yapışmış. Ne yük! Biraz umursamazlık, lütfen biraz soluk alacak hava. Bu şakaya çok gülmüştüm. Ama şimdi ne denli içten olduğunuzu anlıyorum. Hep kabahatli olmak, ya yeterince sevmemek ya da gereğinden fazla sevmek yüzünden. Bizimkilerden yüzlercesini öldürüyorlar. Emel Selma'yı teneffüs avlusunun bir köşesine çekmişti. Yüzü her zamankinden solgundu. Cebel'de Fransızlar köyleri yakıyorlar. Kadınlara ve çocuklara acımasız davranıyorlar. Bunun hesabını elbet bir gün sorarlar. Dürzilerin intikamı müthiştir. Sonbaharın ilk günleriydi. Güneş ipek gibiydi. Selma Emel'in elini tuttu. Besançon rahibelerinin okulunda küçük dürzi kızı tek arkadaşıydı. Kendisini ittikleri yalnızlığı delebilen tek kişi. Küçük kız Selma'nın şaşkınlığını anlıyordu. Kendisi de o yoldan geçmişti. Rahibeler Emel güzel, akıllı ama ne yazık ki Müslüman dememişler miydi? İlk günler bu okulda kalmak istememişti ama babası diretmişti. Lübnan'da en iyi okullar Hristiyan okullarıydı ve iyi aileler Müslüman da olsalar kızlarını bu okullara yollamayı saygınlık sayarlardı. Selma usulca sordu. Emel, diğer Lübnanlılar Fransız mandasını kabul ettikleri halde dürzüler ne diye dövüşüyor? Bu bir şeref meselesi. Mavi gözler pırıl pırıldı. Başlangıçta Fransızlara karşı değildik ama yüksek komiser General Sarrail reislerimize hakaret etti. 1925 yılının bu ilkbaharında Dürzi topluluğunun statüsünü tartışmak üzere Suriye'den bir heyet gelmişti. Topluluk 100 yıllık geleneklerini alt üst eden Fransız vali Karbiliyet'in girişimlerini protesto ediyor ve 1921 tarihli anlaşmanın öngördüğü gibi valinin Dürzilerden atanmasını istiyordu. Yüksek komiser kendilerini soğuk karşılamış, Karbiliyer'in girişimlerini onayladığını söylemiş ve 1921 anlaşmasının artık eskimiş bir belge olduğunu söylemişti. Daha sonra Beyrut'a başka heyetler de gelmiş ama Sarrail'in yanına bile yaklaşamamıştı. Bu rasyonist ve kilise düşmanı solcu general için Dürziler, tanıdığı Afrika zencilerinden farkı olmayan vahşilerdi. Onlarla kaybedecek vakti yoktu. Bir gün, yüz kadar atlının eşliğinde Dürzilerden ileri gelen birkaç kişi kendisini görmeye gelmiş, ancak Sarrail, onları atlatmak amacıyla çıktığı gizli kapının önünde onlarla burun buruna gelmişti. Dürziler için bu kabul edilemeyecek bir hakaretti. Kefiyelerini başlarından çıkarıp yere atmışlardı. Bu Fransızlarla aralarında savaş demekti. Yüksek komiser işleri düzenlemek için Şam'daki temsilcisine belli başlı Dürzi liderlerini, isteklerini incelemek bahanesiyle çağırmasını ve hepsini tutuklamasını emretmişti. En ünlülerinden üçü bu tuzağa düşecekti. İşte bu bardağı taşıran son damlaydı. 17 Temmuz'da Dürziler başlarında Sultan el-Atrah olmak üzere ayaklandılar. Onları bastırmak üzere gönderilen Fransız birliklerini perişan ettiler. Emel, arkası gelecek dedi. Lübnanlı Dürziler Suriye'deki Cebel Dürzileriyle birlik oldular. Bugün 50 binin üstündeler. Selma, gördünüz mü dedi, kazanacaklar. Ne diye endişe ediyorsunuz? Emel elini çekti. Çünkü Fransız hükümeti tıpkı sizin gibi kazanacağımızı düşünüyor. Onun için de General Gamelin ile birlikte Çerkes süvari takımı, bir Tunus alayı ve 7 piyade bölüğü gönderdi. Köylerimizi en modern toplarla yerle bir ediyorlar. Bizimkiler aslanlar gibi dövüşüyor ama topa karşı tüfekle ne yapılabilir? Selma Emel'in omuzuna kolunu doladı. O da anımsıyordu. İşgal, hakaret, ayaklanma, aciz ve zafer. Arkadaşının kolunu sıktı. Kazanacaksınız Emel, dedi. Bizler Türkiye'de yabancı orduları nasıl yenmişsek siz de. Bizler mi? Bizler kim? Aradan yıllar geçtiği halde Selma bir türlü kendisine korkunç bir çelişki gibi gelen düşünceyi kabullenemiyordu. Ülkesinin zafere kavuşması ile ailesinin kovulması. Tarih bir yerlerde yolunu şaşırmış olmalıydı. Emel konuşmasını sürdürdü. Daha da kötüsü, Fransızlar haklı bir dava güttüklerini sanıyorlar. Toprağımızı parçalıyorlar, halkımızı bölüyorlar. Bir de kalkmış gerçekte, ne gerçeği diye kükredi Selma. Sizi öldürmeleri gerektiği mi gerçek? Mustafa Kemal'in bizi kovması gerektiği mi gerçek? Ben de uzun süre ortada bir anlaşmazlık olduğunu, bunu anlatmak gerektiğini düşünmüş ve anneme kızmıştım. Masum olduğumuzu haykıracak yerde sustuğu için. Ne aptalmışım. Anlamak için çok gençtim. Gülmeyin. Gerçi 14 yaşındayım ama yaşlar yıllarla hesaplanmıyor. İyi niyetin bir işe yaramadığını anlayınca yaşlandım. Esas soru gerçek nedir değil, kim daha güçlü sorusu. İşte ancak o zaman sızlanmaktan vazgeçtim ve bir gün gelecek en güçlü ben olacağım diye and içtim. Ne o? Komplo mu kuruyorsunuz? İki öğrenci alaylı bir tavırla yanlarına yaklaştı. Bunlar Fransız ordusunun yüksek rütbeli subaylarının kızları, iki ayrılmaz arkadaş olan Marie Laura ile Marie Agnes idi. Emel irkildi. Ne zeka, gerçekten de sizi Lübnan'dan nasıl kovabileceğimizi konuşuyorduk. Marie Laura küçümseyerek baktı. Sakin ol küçüğüm. Biz olmasaydık daha hala Osmanlıların elinde esirdiniz. Marie Agnes araya girdi. Şu çekişmenize bir son verin bakalım. Bizi dinliyorlar. Rahibeler siyaset konuştuğumuzu öğrenecek olurlarsa hepimiz kovuluruz. Selma sert çıktı. Buna kalleşlik derler. Bize hakaret ettikten sonra bir bahane ile kaçıyorsunuz. Bak sen, prenses özür dilememizi istiyor, diye Marie Laura alaya aldı. Pekala, anlaşmazlığımızı jimnastik alanında çözümleyelim. Silah seçimini size bırakıyorum. Koşma mı, atlama mı? Yüksekten atlama. Marie Laura Selma'dan en az 10 santim uzundu ve Selma koşmada hiçbir şansı olmadığını biliyordu. Jimnastik alanı öğrenciler rahat hareket etsinler diye ana binaların biraz uzağındaydı. Sağ tarafta geniş bir kum havuzu ve madeni direklerin istenildiği kadar yükseltilebildiği bir iskele vardı. Marie Laura, 2 metreden başlayalım mı diye sordu. Olur. Hakarete uğradığınızı düşündüğünüze göre önce siz başlayın. İkisi de meydan okurcasına bakıştılar. Kavgalarının asıl nedeni olan Emel'i unutmuşlardı bile. Asıl neden mi? Yoksa bahanesi mi? Boy ölçüşmek için çoktandır yanıp tutuşuyorlardı. Kibirli, tutkulu, hoşgörüsüz ve birbirlerinin benzeriydiler. Belki başka koşullarda arkadaş olabilirlerdi ama şimdi birbirlerinden nefret ediyorlardı. Öğrenciler etraflarını almıştı. Her biri dikkat kesilmişti. Aralarından ikisi direği yükseltme işine gönüllü oldu. Her atlayıştan sonra 20'şer santim yükselteceklerdi. Teneffüsün bitmesine az kalmıştı. İki kişi gözetleme işini üstlenmişti. İlk atlayış kolay oldu. Çocuk oyuncağı. 2.20. Selma ileriye atıldı. Peşinden Marie Laura atladı. Güçlü bacakları vardı. 2.40. İş ciddileşiyordu. Peş peşe atlıyor, çömelip doğruluyorlardı. Selma yukarı çıktığında bir mırıldanma duydu. Çocukların arasında Emel'in küçük yüzü kaybolmuş gibiydi. Onu yatıştırmak istercesine bir el işareti yaptı. Biraz sinirliydi. Hiç bu kadar yüksekten atlamamıştı. Ama aşağıda bunca kum varken sorun çıkmazdı. Dizlerini bir kere, iki kere yaylanır gibi büktü. Hop! Başarmıştı. Ayağa kalkmaya fırsat bulamadan Marie Laure'nin hemen arkasında hissetti. O da atlamıştı. Bakıştılar. Bir an tereddüt ettiler. Sonra birbirlerine arkalarını döndüler. 2.80. Selma basamaklardan ağır ağır çıktı. Göğsünde tuhaf bir sıkıntı vardı. Aşağıda tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. 20 çift göz ona dikilmişti. Geri dönmek söz konusu olamazdı. Derince bir nefes aldı. Haydi bakalım. Daha atlar atlamaz başına geleceği fark etmişti. Çatırtıyı, kamçı vurulmuş gibi yanmayı, dayanılmaz acıyı, aynı zamanda bir rahatlama duydu. Sona ermişti. Artık korkmasına gerek yoktu. Etrafında çığlıklar, her şey dönüyor. Hayır, kusmayacak. O. Neredeydi? Ne olmuştu? Niçin Mercan yüzüne buzlu su serpiyordu? Bu telaş nedendi? Sağ bacağındaki acı onu gerçeğe döndürdü. Kımıldamayın küçüğüm, can kurtaran geliyor. Bu ne ihtiyatsızlık, ölebilirdiniz. O kadar yüksekten ne diye atladınız? Selma yüzünü buruşturdu. Olimpiyat oyunlarına hazırlanıyordum. Öğrencilerin yüzlerindeki korkulu ifadenin yerini bir rahatlama aldı. Hatta gülüşmeler oldu. Marie Laure bu kadarına dayanamazdı. Bu benim suçum efendim. Onu ben, Selma telaşla araya girdi. Beni siz spora ısındırdınız ama sizinle boy ölçemeyeceğimi bilmem gerekirdi. Rahibe Jean söylendi. Zavallı çocuk. Şu işe bakın. Kibir insanları ne hale sokar, görüyorsunuz. Can kurtaran sonunda göründü. Yaralıyı binbir özenle yerleştirdiler. Bütün sınıf veda etmek için Selma'nın başına üşüştü. Emel hıçkırıyor. Marie Laure bembeyaz bir yüzle bakıyordu. Yakında görüşürüz Selma, çabuk dönün. Birbirlerine baktılar. Yüzlerinde çekingen bir gülümseme belirdi. Selma bacağı kırıldığı için mutlu oluşuna şaşıyordu. Kötü bir kırıktı. Doktor 6 hafta kımıldamadan yatmasını tavsiye etmişti. Her gün okul dönüşü Emel hastayı ziyarete geliyordu. Selma'ya duyduğu sevgi tutkuya dönüşmüştü. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Okulda herkes cesaretinizden söz ediyor. Hiçbir şey söylemediğiniz için herkes size minnettar. Onlara iyi bir ders verdiniz. Selma'yı kolları arasına alıyor, alnında terden ıslanmış bukleyi sevecenlikle düzeltiyor, ellerine öpücükler konduruyordu. Yatağına serpilmiş kitaplar ve defterler arasında, ki Selma'nın ders çalışması, Emel'in de ona her günkü dersleri anlatması bekleniyordu, gevezelik etmekten bıkmıyorlardı. Emel 2 yaşındayken hiç hatırlamadığı annesini kaybetmişti. Onu Dürzilerin emiresi Sid Nazire'nin bir kuzeni olan teyzesi büyütmüştü. Sid Nazire'yi bir kere gördüm. Şuf Dağı'nın tam ortasında, Muhtara Sarayı'nda. Alçak bir sedire oturmuş, basit siyah bir elbise giymiş, başını da bizim Ora köylüleri gibi beyaz bir örtüyle örtmüştü. Kraliçe gibiydi. Emel 20 kadar aşiret reisinin, emirelerinin görüşünü almaya geldiklerini hatırlıyordu. İçeriye girerken ona duydukları saygıdan ötürü tüfeklerini ve fişeklerini dışarıda bırakmışlardı. Onların sert, kırışık yüzleri gözünün önündeydi. Öylesi yüzlere şehirde rastlamak olanaksızdı. Oysa o çelimsiz kadının önünde çocuklar gibi utangaç davranmışlardı. Sid Nazire onlarla uzun uzun konuşmuştu. Sonra açık renk gözlerini onlara dikerek her birine aynı soruyu sormuştu. Her biri kabul edip gelmiş, eteğinin ucunu eğilerek öpmüşlerdi. Bu en büyük saygı ifadesiydi. Emel'in dikkatini çeken emirenin bir kez olsun sesini yükseltmemesiydi. Selma dalgın, annemi andırıyor dedi. Daha doğrusu annemin bir zamanki halini. Zavallı anneciğim, sürgünden bu yana bir hayli değişti. Ya babanız? Selma'nın gözleri koyulaştı. Artık babam yok. Özür dilerim, bilmiyordum. Hiç kimse bilmiyor, benden başka. Selma 2 ay sonra koltuk değneklerine dayanarak okula döndü. Sevinçle karşılandı. O güne kadar kendisiyle konuşmamış olanlar bile etrafını sardılar. Marie Laure avlunun karşı ucundan salına salına ilerledi. Sizi yeniden gördüğüme sevindim. Basit birkaç sözcük ama kimse yanılmamıştı. Fransız Maroni takımının elebaşısından gelen bu karşılama barışma anlamına geliyordu. Selma için o gün adeta bayramdı. Rahibeler bile onu el üstünde tutuyorlardı. Akşam Marie Laure eve kadar eşlik etmeyi önerdi. Onun da diğer Fransız öğrencilerinin çoğu gibi okul çıkışı bekleyen şoförlü bir arabası vardı. Selma kabul edecek gibi oldu. Gözleri Emel'in hüzünlü bakışlarıyla karşılaştı. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Biraz hava almak istiyorum. Emel de kitaplarını taşımayı üstlendi. Marie Laure kanmadı. Omuzlarını silkmekle yetindi. Yazık. Birbirimize anlatacağımız şeyler olabileceğini düşünmüştüm. Sonra düş kırıklığını belli eden bir tonla devam etti. Ama haklısınız. Her şeyden önce sadakat. Selma uzatılan eli reddederek hata ettiğini düşünüp üzüldü. Marie Laure'nin uzaklaşmasını gözleriyle izledi. Kendi kendini haklı çıkarmak istiyordu. En kötü anlarında yanı başından ayrılmayan Emel'i yapayalnız bırakmanın uygun olmayacağına kendini inandırmaya çalıştıysa da o günkü mutluluğu uçup gitmişti. Güneş bile sıcak değildi. Yanındaki dürzi kızı alayla, "Bak şuna, soğuk Neva bizi kıskandı mı dersiniz?" diye soracak olunca patlayıverdi. "Rica ederim, yorumlarınızı kendinize saklayınız." Küçük yüzdeki kırgınlığı görünce için için köpürdü. "Ona da acı veriyorum. Bana ne oluyor böyle? Arkadaşlık niçin bu kadar bencil olabiliyor? Niçin her ne pahasına olursa olsun hangi yandan olduğunu seçmek gerekiyor?" Birkaç gün sonra edebiyat dersi sırasında Mère Teresina, Racine'in ihtiraslarının kurbanı kişilerinin töre dışılığı karşısında Cornelia'nın ahlak anlayışının ne olduğunu anlatmaya çalışırken sınıfın kapısı açıldı ve baş rahibe içeriye girdi. Yanında başında tarbuşu, elinde gümüş tokmaklı bastonu ile son derece kibar görünüşlü bir bey vardı. Mère Teresina'nın birinci el çırpışında bütün öğrenciler ayağa kalktı. İkinci el çırpışında sıra aralıklarının el verdiği ölçüde reverans denilebilecek bir diz bükmesinde bulundular. Başları önde, yarı aralık gözlerinin ucuyla yabancıyı inceliyorlardı. Mère Marc ahenkli sesiyle "Özür dileriz Mamer," dedi. "Ama ekselansları Suriye valisi Dahmat Ahmet Nami Bey müessesimizi ziyaret etmek şerefini verdiler. Zaten yeğeni de sizin sınıfınızda. Gelin Selma, eniştenizi selamlayın." Yüzü kızaran Selma koltuk değneklerine dayanarak ilerledi. Sırtını kamburlaştırarak acemice bir selam verdi. Valinin gülmesi duyuldu. "Küçükken daha az çekingendiniz. Tamam yeğenim, bu kadar teşrifata gerek yok. Yoksa öbür bacağınızı da kıracaksınız." Babacan bir tavırla yanağını sıktı. "Anlatın bakalım ne oldu?" Selma yedi kat yerin dibine geçmek istedi. Tam herkes tarafından benimsenirken dikkati üzerine çekmenin sırası mıydı? Geveledi. "Hiçbir şey ekselans, biraz yukarıdan atladım." "Bir yarışma mıydı?" "Bir bakıma." "Aferin." Sonra rahibelere taş atarcasına devam etti. "Serde Osmanlılık var. Devam edin yeğenim." Selma kıpkırmızı kesildi. Valiyi her yerde izleyen iki foto muhabiri damat omuzuna elini koruyucu bir şekilde koyduğu esnada üst üste resim çektiler. Selma hırsından ağlayacaktı. Bütün çabaları boşa gitmişti. Yarın ne yaparsa yapsın arkadaşları ona yine kendini beğenmiş diyecekti. Ama ertesi günü beklediğinin aksine öğrenciler etki altında kalmış gibiydiler. Sabah gazetesi Orient, sosyete sütununda Selma ile valinin resmini basmış, altına da "Gözü pek küçük prenses" diye yazmıştı. Kendisine büyük ümitler bağlanan bir adamın yeğeni hakkında aileler kızlarını soru yağmuruna tutmuşlardı. Damat, yeni Fransız yüksek komiseri Henri de Jouvenel tarafından valiliğe getirilmişti. Yüksek komiser Ahmet Nami Bey'in bir Osmanlı olarak dürzilere yakınlığı kadar Fransızların da güvenine sahip olarak korkunç Cebel Savaşı'na çözüm getirecek tek adam olduğunu düşünüyordu. Kahvaltı masasında yapılan konuşmalar her zamankinden canlı ve farklı olmuştu.